Ayrım 25.
4. Üretim tarzının değişmesi, toplumlar tarihinin anahtarı. Üretim her zaman değişme ve gelişme yolunda olmak, hiçbir zaman uzun bir dönem için aynı noktada duraklamamak gibi bir özellik gösterir. Oysa coğrafi ortam büyük ölçüde aynı kalır. İnsanlar gerçekten durmadan doğanın kendilerine sunduğundan daha fazlasını elde etmeye bakarlar. Durmadan hep hareket halinde olan üretimi yetkinleştirmeye çalışırlar. Eğer insan maddi gereksinmelerini her zaman daha iyi bir şekilde tatmin etmeye çalışmasaydı, bilinçli bir yaratık değil, kör zorunluluğa boyun eğen bir hayvan olurdu. Ama insan doğal zorunluluğu kendi yararına kullanmanın çaresini üretimde bulur. Onun için de üretim hiçbir zaman uzun bir süre için aynı noktada durmaz. Bu gerçek idealist için bir skandal konusudur. İdealist dinmek bilmez, maddi servet susuzluğunu ortaya koyar. Hristiyanlık bunda şeytanın, kötünün işini görür. Ama aynı zamanda bilinir ki bu konular yalnız emekçi yığınların kullanımı içindir. Onlara açlık, perhiz yapmak, nefsine hakim olmak telkin edilir. Oysa sömürücü sınıflar tiksindirici bir maddi servetler bolluğu, savurganlığı içinde yüzerler. Gerçekte üretimin artması insan toplumlarının nesnel bir gereksinmesidir. Ve yalnız insanın insan tarafından sömürülmesi bu gerekliliğin doğal ve olumlu sonuçları olmasını engeller. Yalnız üretim tarzı değişikliğidir ki neden şu ya da bu düzenin şu ya da bu düzeni izlediğini, neden toplumsal fikirlerin, siyasal görüşlerin ve kurumların değiştiklerini, neden belli bir anda bütün toplumsal ve siyasal sistemi yıkmanın zorunlu bir hale geldiğini açıklamaya olanak verir. Aristoteles daha o zaman kölelikle üretici güçler düzeyi arasındaki bağı sezinlemişti. Antik çağın en büyük düşünürü, eğer diyordu, her araç, Dedalus'un yarattıklarının kendi başlarına hareket etmeleri ya da Hephaestus'un üç ayaklılarının kutsal görevlerine diledikleri şekilde gitmeleri gibi kendisine uyan işi gene kendi istekleriyle yapmış olsalardı, dokumacının çıkrığı kendi başına dokuma yapsaydı, ne ustalar için çırağa ne de efendiler için köleye gerek kalmazdı. Orta çağda toplumu tanrısal planın değişmez bir yansısı sayan Hristiyan metafiziği, üretici güçlerin ilerlemesini sınırlandırarak feodal düzenin sağlamlığına yardım etmekte olan loncaların varlığını haklı buluyordu. Ama başlangıçta bu sistem toplumu açlığa, yoksulluğa karşı güvence altına almayı öne sürüyorduysa da bu hareket ve değişiklik korkusunun feodallerin burjuvazinin yükselişi karşısındaki korkusundan başka bir şey olmadığı zaman da ortaya çıktı. Burjuvazi bir kez iktidarı aldıktan sonra üretim üzerindeki bütün kısıtlamaları kaldırdı ve loncaları yasakladı. Böylece siyasal iktidar yeni hukuku, yeni üretim tarzının yansısı olan hukuku kabul ettirmek için zorunlu hale geldi. Ve bu yeni iktidarı ve bu yeni hukuku haklı göstermek, savunmak için yeni fikirler gerekti. Felsefe şeylerin eski düzenine karşı ideolojik bir silah oldu. Utkun burjuvazi, burjuva mülkiyet hakkını insan hakları bildirgesine kaydetti. Burjuva parlamenter meclisler kurdu. Kendi ahlakını üstün kıldı. Yeni bir öğretim yarattı ve bununla Orta Çağ felsefesini kovdu. Ve aynı zamanda da kendini sömürülen proletaryanın savaşımına karşı korumak için işçi derneklerini yasakladı. Böylece tüm ulusa burjuva yaşayış tarzını ve kendisine uygun gelen fikirleri kabul ettirdi. İnsanın yaşama biçimi nasılsa düşünce biçimi de öyledir. Komünist Parti Manifestosu'nun birinci bölümünün ölümsüz sayfalarını tekrar okuyalım. Burjuvazi üstünlüğü ele geçirdiği her yerde bütün feodal, ataerkil, romantik ilişkilere son verdi. İnsanı doğal efendilerine bağlayan çok çeşitli feodal bağları acımasızca kopardı. Ve insan ile insan arasında çıplak öz çıkardan, katı nakit ödemeden başka hiçbir bağ bırakmadı. Dinsel tutkuların, şövalyece coşkunun, dar kafalı duygusallığın en ilahi vecde gelmelerini, bencil hesapların buzlu sularında boğdu. Kişisel değeri değişim değerine indirgedi ve sayısız yok edilmez ayrıcalıklı özgürlüklerin yerine o tek insafsız özgürlüğü, ticaret özgürlüğünü koydu. Tek sözcükle dinsel ve siyasal yansımalarla perdelenmiş sömürünün yerine açık, utanmaz, dolaysız, kaba sömürüyü koydu. Burjuvazi şimdiye dek saygı duyulan ve saygılı bir korkuyla bakılan bütün mesleklerin halelerini söküp attı. Doktoru, avukatı, rahibi, şairi, bilim adamını kendi ücretli emekçisi durumuna getirdi. Burjuvazi aile ilişkilerindeki duygusal peçeyi yırtıp attı ve bunu salt bir para ilişkisine indirgedi. Burjuvazinin kendisinin de bir ürünü olduğu, üretim tarzını her türlü çareye başvurarak sağlamlaştırmak istemiş olduğu anlaşılmadığı için Örneğin 1789 ile 1815 arasında yer almış olan tarihsel olayların anlamı kavranmaz. Burjuva tarihçileri kendileri de bir antik çağ, ilk çağ, orta çağ ve modern zamanlar ayrımı yaparlar. Peki bu çağlar arasındaki fark neden ibarettir? Esas olarak şundan ibaret. İlk başlangıçta servetlerin ortak mülkiyeti vardı. Tarihin ve uygarlığın şafağında antik çağda hüküm süren köleci üretim tarzının kurulduğu görülüyor. Oysa orta çağ toprağın feodal mülkiyeti egemen olmuştur ve modern zamanlar ticaret burjuvazisi mülkiyetinin gelişmesi, sonra da kapitalist burjuvazinin utkusu ve gerilemesi görülmüştür. Ama anti-Marksist tarihçiler diyorlar ki, antik çağda, orta çağda, modern zamanlarda ortak çizgiler vardır. Platon'un fikirleri ya da Cicero'nun söylevleri bize yabancı değillerdir. Doğru, ama bu ortak çizgiler hiç olmazsa kurumlar ve ideolojilerle ilgili olarak şöyle açıklanır. 1. Kölelik düzeninin, feodal düzenin ve kapitalist düzenin aralarındaki farkların büyüklüğü ne olursa olsun ortak bir nitelik vardır. Bunlar bir sınıfın başka bir sınıf tarafından sömürüsüne, üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan üretim ilişkileridir. Onun için bu üç toplum tipinde sınıflar arasındaki savaşım, kurumlar ve fikirler planındaki bütün sonuçlarıyla bulunur. 2. Bu üç üretim tarzında da küçük burjuva tabakalar, ticaret, zanaat, köy küçük burjuvazisi, aydınlar küçük burjuvazisi vardır. Bu sürekli tarihsel olgunun bir ortalama insan psikolojisinin şekillenmesi ve sürüp gitmesi gibi bir sonucu vardır. Bireyci özel mülkiyete bağlı sınıf savaşımının pasif tanığı olduğu için çelişkilerle dolu olan bu ortalama insan, sömürücü egemen sınıf karşısında durmadan ödünler verir, ona teslim olur. Ama bu farklı üç düzen birbirlerine benzemekle birlikte ekonomik temelleriyle nitel olarak birbirlerinden ayrılırlar. Birbirinden farklı toplumsal şekillenmeler oluştururlar. Tarih biliminin konusu onların hem özgül farklarını hem de benzerliklerini incelemektir. 5. Vargı. Tarihsel materyalizm üretim tarzlarının genel teorisidir. Ekonomik politik insanlar arasındaki üretim ilişkilerini düzenleyen nesnel yasaların özgül bilimidir. Tarih biliminin özgül konusu bu üretim ilişkilerini kişileştiren sınıflar arasındaki bağıntılar, ilişkiler ve özellikle onların siyasal bağlarıdır. Eğer her zaman üretim ilişkilerinin niteliği, mülkiyetin niteliği, toplumsal sınıflar, sınıf çıkarı sorunu konmazsa tarih bilimi olmaz. Şu halde gerçek tarih bilimi kralların, komutanların, fatihlerin yaptıklarını incelemekle sınırlandırılamaz. Çünkü tarih son tahlilde halkların tarihidir. Toplumsal gelişmenin tarihi, maddi değerlerin üreticilerinin tarihidir. Üretim sürecinin temel güçleri olan ve toplumun varlığı için zorunlu maddi değerleri üreten emekçi yığınların tarihidir. Gerçekten de tarihin derin yasası, üretim ilişkileriyle üretici güçler arasındaki zorunlu uygunluktur. Bu yasa insanlığın büyük yığınlarının yaşamsal çıkarını ifade eder. Bu yüzden Marksizm, Stalin'in ifadesine göre ezilen ve sömürülen yığınların devriminin bilimidir. Ama insanlar kendi öz tarihlerini yapıyorlarsa da onu kendilerini belirleyen belli koşullar içinde yaparlar. Tarihin anahtarını insanların kafalarında, onların görüşlerinde ve fikirlerinde değil, asıl insanlar toplumsal olarak üretime geçtikleri andan başlayarak onların iradesinden bağımsız olarak işleyen ve üretim araçları mülkiyetinin biçimine yani ekonomik temele bağlı olan üretim ilişkilerinde ve nesnel ekonomik yasalarda aramak gerekir. Gerçek tarih bilimi bu yasaları bilmezlik edemez, bunlardan vazgeçemez. Bunun içindir ki proletaryanın partisi eğer işçi sınıfını tarihsel misyonuna götürmek istiyorsa onu yalnızca çıkarları için kitle hareketinde bulunmaya çağırmamalı. Programını ve pratik eylemini bu iktisadi gelişme yasalarına dayandırarak hazırlamalıdır. Yoklama soruları. 1. Toplumun maddi yaşam koşulları nelerdir? 2. Üretici güçleri tanımlayınız. 3. Üretim ilişkilerini tanımlayınız. 4. Üretim ilişkilerinin belirleyici öğesi nedir? 5. Üretim tarzlarını tanımlayınız. 6. Toplumsal bir sınıf nedir? 7. Üretim tarzı değişikliğinin zorunlu olarak bütün toplumun çehresini değiştirdiğini gösteriniz. 16. Ders. Üretim ilişkileri ile üretici güçlerin niteliği arasında zorunlu uygunluk yasası. Üretim tarzlarının tarihin akışı sırasında değişikliklerini önceki dersimizde gördük. Bütün gerçek gibi üretim tarzları da nicel değişmelere, bir evrime uğrarlar. Bunu çözülmekte olan ayrıcalıklı sınıflar gerekli değişmelere karşı durdukları zaman devrimci bir biçime bürünmesi olanaklı olan nitel değişmeler izler. Bütün gerçek gibi bu değişikliklerin devindiricisi de bir içkin çelişkidir. Üretim tarzlarının özgül çelişkisi genel olarak nedir? Bu çelişki üretim ilişkileriyle üretici güçlerin nitelikleri arasındaki çelişkidir. İşte bu çelişki bu dersin konusudur. 1. Üretici güçler üretimin en devingen ve en devrimci öğesidirler. Üretimin her zaman değişme yolunda olduğunu söylemiştik. Peki ilk değişen yön hangisidir? Üretici güçler mi yoksa üretim ilişkileri mi? Aletler mi yoksa mülkiyet biçimleri mi? Şurası açıktır ki toplumsal bir şekillenmenin ekonomik temeli sürüp giderken teknikte ilerlemeler olmaktadır. Demek ki ilkin değişenler üretici güçler, hepsinden önce de üretim aletleridir. Bu üretimin ikinci özelliğidir. İşte çok basit bir örnek. Büyük bir taş parçasının yeri değiştirilmek istendiğinde taşı yuvarlanabilen kazıklar üzerine koymaktan ibaret olan yönetimi herkes bilir. Bu kazıklar kullanıla kullanıla daha iyi perdahlanır, düzgünleşirler. İnsanların kafasında henüz hiçbir geometrik silindir fikri olmadan önce kusursuz silindirler haline gelmeye başlarlar. Aynı zamanda yer değiştirme daha çabuk ve daha kolay olur ve insana bu perdahlamayı elverişli araçlarla kendisinin gerçekleştirmesi fikrini verir. Gereksinmenin dürtüsü ve yardımıyla insanın imgelemi işe koyulur ve eğer kazıklar eksenlerine göre kendi üzerlerinde dönerlerken yer değiştirme sırasında taş parçasıyla bir birlik halinde bulunurlarsa işin daha kolay olacağını bulur. O zaman arka tarafta açıkta kalan kazıkların durmadan taş parçasının önüne yerleştirilmesi gerekmeyecektir. Şöyle 10, 100, 1000 yıl geçsin dingil, tekerlek ve araba gelecektir. Böylece üretici güçler hiçbir zaman yerinde durmaz. İnsanın iradesinin önünde giderek ve onu da sürükleyerek yetkinleşirler. Aynı zamanda insanın gereksinmeleri de gelişir. İnsan arabayı öğrenir öğrenmez artık kazıklarla yetinmeyecektir. Hiç değilse bir taşıyıcı araç kullanılması olanaklı olduğu zaman kazıkları hiç kullanmayacaktır. Üretim ilişkilerinin kendileri de üretici güçlerde oluşan değişikliklere uyarak değişirler. Onlar da havada asılı değillerdir. Üretici güçlerin niteliğine bağlıdırlar. Bir örnek alalım. Köleci toplumun son döneminde daha önceki dönemde uzun bir gelişme göstermiş olan yeni üretici güçler vardır. Döküm işinin ve demirin işlenmesinin durmadan gelişmesi, ilerlemesi, kollu dokuma tezgahının kullanılması, sabanın yaygın bir halde kullanılması, tarımda, bahçecilikte, şarap, zeytinyağı, bal üretiminde ilerleme, su değirmeninin bulunuşu. Bu yeni teknikler, ki Romalılar bunları barbarlar dedikleri halklarda sık sık görüyorlar ve kendi ülkelerine getirmeye çalışıyorlardı. Kölelik sistemiyle çelişkili bir duruma girer. Kölenin çalışmada hiçbir çıkarı yoktur. Ne yaparsa yapsın kendisine hep aynı şekilde davranılır. Onun için yaptığı işe ne bir girişkenlik gösterir ne de bir zevk duyar. Verimi çok düşüktür ve artık yalnız kamçı ile harekete geçen köle sürülerinin gerçekleştirebildiği büyük işler söz konusu değildir. Yeni üretici güçler işe belli bir ilgi gösteren emekçiler gerektirmektedir. Yoksa üretici güçler savrulup saçılmış, ziyan edilmiş olur. Çok kez esir edilmiş barbarlar olan köleler, isyanlar düzenlendikçe ya da malikaneden kaçıp silah yapımı ve denizcilik gibi tekniklerden yarar sağlayarak korsan oldukça, köle sahibi bu durumu dikkate almak zorunda kalır. Kısaca yeni üretici güçler zorlayarak yeni üretim ilişkilerini gerekli kılarlar. Bunun içindir ki üretim araçlarının sahibi çok düşük bir verimi olan köleden vazgeçerek bir serfle iş görmeyi yeğe tutar. Serf gerçekte kendi öz işletmesine, kendi üretim aletlerine sahiptir. Her ne kadar senyor toprağına bağlıysa da işe karşı bir kişisel ilgisi de vardır. Bu ilgi serfin bütün tarım işlerinde verimi yükseltebilmesi ve ürün üzerinden feodale aynı olarak bir borç taksidi ödeyebilmesi için vazgeçilmez bir şeydir. Feodal bey, kahyaların kırbaçları altında bile hiçbir şey yapmayan bir köleyi beslemektense tahılını senyörün değirmeninde öğütmek ve ekmeğini senyörün fırınında pişirmek kaydıyla istediği gibi çalışmakta serbest olan bir serften aynı bir yükümlülüğün ödenmesini isteyecektir. Böylece köleci üretim ilişkilerinin bağrında yeni üretici güçlerin gelişmesi, yeni üretim ilişkilerinin, feodal ilişkilerin doğmasına neden olur. Toplumsal ilişkiler üretici güçlere sıkı sıkıya bağlıdırlar. Yeni üretici güçler sağlamak için insanlar kendi üretim biçimlerini değiştirirler. Kendi üretim biçimlerini değiştirmek, yaşamlarını, kazanma yollarını değiştirmek için de bütün toplumsal ilişkilerini değiştirirler. Yel değirmeni size feodal beyli toplumu verir. Buharlı değirmen ise sınai kapitalist toplumu. 2. Üretim ilişkilerinin üretici güçler üzerindeki karşı etkisi. Eğer üretici güçlerin üretimin en devingen ve en devrimci öğesi olduklarını belirtmekle yetinseydik, metafiziğin ve mekanizmin içine düşmüş olurduk. Üretim tarzı, üretici güçlerle üretim ilişkilerinin diyalektik birliğini cisimleştirir. Bu içkin çelişki içinde, karşıtlardan her biri, ikisinden biri ilkinde ise bile öteki üzerinde etki yapar. O halde üretim ilişkilerinin üretici güçler üzerindeki karşı etkisini de incelememiz gerekir. Eğer yeniden köleci toplumdan feodal topluma geçiş örneğini alacak olursak görürüz ki, feodal üretim ilişkileri ortaya çıkışlarından sonra eski üretim ilişkilerinin frenledikleri üretici güçlerin gelişmesini kolaylaştırırlar. Gerçekten de her ne kadar sömürülmekteydiyse de, üretimde serfin köleden daha çok çıkarı vardı. Böylece antik çağ sonunda ve yukarı orta çağdan kalma ağır yoksulluk ve perişanlık mirası yavaş yavaş tasfiye edildi. Başka bir örnek, bundan önceki dersimizde gördük ki madenlerin işlenmesindeki ve çömlekçilikteki ilerlemeler tarım ile zanaatlar arasında iş bölümüne neden olmuştu. Üretim araçları özel mülkiyeti koşulları içinde hem zanaat işinin hem de köyde köle kullanımının gerektirdiği bu iş bölümünün zanaat ürünlerinin ve tarım ürünlerinin pazarda alınıp satılması, yani metanın ortaya çıkması gibi kaçınılmaz bir sonucu oldu. Aynı anda yeni bir sınıf, taşıma ve metaların dağıtımı işinde uzmanlaşmış bir tüccarlar sınıfı doğuruyordu. Ama bu sınıfın ticaretle özel bir çıkar bulduğu için meta üretimini kolaylaştırması ve bu ticareti genişletmesi gerekiyordu. Bu Akdeniz'in bütün çevresi boyunca uzanan Fenike ve Yunan sömürgelerinin ve ticaret acentelerinin başlangıcı oldu. Besbelli ki meta üretimi, üretici güçlerin, tekniklerin ve sanatların ayrıca denizciliğin gelişmesine yardım etti. Atina çömlekleri bütün Akdeniz'de satılıyordu ve Atina'da 100'den fazla köle çalıştıran silah yapım evleri bulunuyordu. Başka bir örnek, feodallerin zenginliğinin kaynağı esas olarak toprak ve serflerin aynı olarak ödedikleri yükümlülüklerdi. Buna karşılık ticarete ve yeni doğmakta olan kapitalist üretime dayanan burjuvaların zenginliği ise özellikle paradan ibaretti. Lüks zevki ve zengin burjuvalarla yarışmak arzusuyla ticari mallardan edinmek isteyen feodal hızla yıkıma doğru gidiyordu. Feodal ayrıcalıklardan ve feodal hakların pekiştirilmesinden başka bir korunma çaresi yoktu. Meta üretiminin artması feodalin ekonomik gücünü sarsıyordu. Bu yüzden iktisadi gücünü loncalar sistemiyle sıkı bir şekilde düzenlemeye çabalıyordu. Böylece de feodal sistem yeni üretici güçlerin gelişmesini frenliyordu. Ama yeni üretici güçler yeni üretim ilişkilerinin genelleşmesini buyuruyordu. O halde şunu unutmamalıyız. Üretici güçler birinci olarak değişirler ama gene de üretim ilişkilerinden bağımsız değildirler. Gelişmeleri üretici güçlerin gelişmesine bağımlı olan üretim ilişkilerinin kendileri de bu üretici güçlerin gelişmesini etkilerler. Onu yavaşlatırlar ya da çabuklaştırırlar. Üretim ilişkileri üretici güçlerin hızlı ilerleyişine artık uygun düşmedikleri zaman üretici güçlerin gelişmesine karşı bir köstek rolü oynarlar. Tersine esas olarak üretici güçlerin durumu ile uygunluk halinde bulundukları zaman dürtücü rolü oynarlar. Ve gelişmede üretici güçlere ait olan öncelikten dolayı bile yeni üretim ilişkileri üretici güçlere uygun düştükleri zaman bu güçleri ileri doğru iten başlıca güçtürler. Yeni üretim ilişkileri üretici güçlere uygun düştükleri içindir ki onların başta gelen devindiricisidirler. Önce üretim ilişkilerinin toplumsal tarihindeki rolünün üretici güçlerin gelişmesini felce uğratan engeller olmakla yetindiği yanlıştır. Marksistler üretim ilişkilerinin köstek rolü oynadığını söyledikleri zaman herhangi bir üretim ilişkisini değil de ancak üretici güçlerin gelişmesine artık tekabül etmeyen ve bunun sonucunda onların gelişmesini köstekleyen üretim ilişkilerini göz önüne getirirler. Ancak eski üretim ilişkilerinden başka bilindiği gibi yenileri de vardır ki bunlar eskilerin yerine geçerler. Denebilir mi ki yeni üretim ilişkilerinin rolü üretici güçlerin kösteği rolüne indirgenir? Kuşkusuz ki hayır, tersine yeni üretim ilişkileri, üretici güçlerin sonraki ve üstelik güçlü gelişmesini belirleyen başlıca ve kesin gücün ta kendisidir. Ve bu ilişkiler olmazsa, bugün kapitalist ülkelerde olduğu gibi üretici güçler sürünmeye mahkum olurlar. 3. Zorunlu uygunluk yasası. İşte şimdi üretim tarzının iç diyalektiğini kavruyoruz. Belli bir ekonomik temelin az çok uzun bir süresi olduğundan üretici güçler bu zaman içinde aynı durumda kalmazlar. İlerlemeler gösterirler. Bu belli üretim tarzının tarihinin başlarında yeni olan üretim ilişkileri böylece eskimiş, modası geçmiş bir hale gelirler. Başlangıçta bu üretim ilişkileri üretici güçlerin gelişmesini belirleyen başlıca gücü oluşturuyorlardı. Ama onların ileri atılımını ayak uydurmayı durdurdukları andan başlayarak onların önünde bir engel haline gelirler. Kuşkusuz yeni üretim ilişkileri her zaman yeni olarak kalmazlar, kalamazlar. Eskimeye başlarlar ve üretici güçlerin sonraki gelişmesiyle çelişkiye düşerler. Yavaş yavaş üretici güçlerin en önemli devindiricisi rollerini yitirip onların köstekleri haline gelirler. Örneğin kapitalizm ilerlemiş teknik karşısında nasıl bir tavır takınır? Kapitalistler teknik ilerlemenin savunucuları olmakla, teknik konusunda devrimci olmakla övünürler. Ve kapitalizmin tekniğe coşkun bir atılganlık verdiği doğrudur. Şu var ki yeni teknik üretim için gerekli emek süresini azaltarak artı değerin bunun sonucu olarak da karın artmasını sağlar. Şu koşulla ki pazara ait perspektifler yeni donatımın amortismanı için elverişli koşullar bulunduğunu sezinlemesine olanak sağlasın. Ama öte yandan şu da bilinir ki kapitalizm teknik durgunluk sorunları da koyar ortaya. Kapitalistler o zaman teknik alanında gerici bir tutumu benimserler. Artık yeni gelişmelerden söz edilmesini duymak istemezler. Hatta çoğu kez el işine ya da evde yapılan işe başvururlar. Gerçekte yeni donatımların kurulması yakın gelecek için sermayelerin hareketsiz hale gelmesine mal olur. Bu sabit sermayenin artması kar oranı düzeyini düşürecek ve onun içinde kapitalist pazarların göreli sağlamlığının da kalmadığı bir dönemde kapitalizmin artık vazgeçemeyeceği azami karın elde edilmesine olanak vermeyecektir. O halde bugünkü kapitalizmin temel ekonomik yasası yani en yüksek karı gerçekleştirmek zorunluluğu, kısaca artık eskimiş üretim ilişkilerinin niteliği, durgunluk olayını açıklar. Kapitalizm artık yükseliş döneminde değildir. Yeni teknik kendisinde daha büyük karlar gösterince kapitalizm ondan yanıdır. Yeni teknik kendisine artık daha büyük karlar sezdirmezse kapitalizm elle yapılan imalata dönüş yanlısıdır. Bununla birlikte üretim ilişkilerinin üretici güçlerin atılımına göre geride kalması sonsuza kadar gitmeyecektir. Tarihin mahkum etmiş olduğu zamanı geçmiş üretim ilişkilerini kişileştiren sınıfların her ne pahasına olursa olsun kendi ekonomik temellerini sürdürmek için aldıkları önlemler ne olursa olsun tarih tekerleğini geriye doğru döndüremezler. Üretici güçlerin gelişmesi, üretimin gelişmesi, insanlığın maddi bir gereksinmesidir. Buna karşı ruh eninde sonunda hiçbir şey yapamaz. Şu halde zamanı geçmiş üretim ilişkilerinin yerlerini yeni üretim ilişkilerine bırakmaları gerekir. Gerici sınıflar tarafından alınan önlemler en sonunda üretici güçlerin tahribiyle ve üretimin tümü içinde kendini gösteren ve bütün üretim tarzının yıkımını çabuklaştırmaktan başka hiçbir şey yapmayan şiddetli bir çelişkiyle sonuçlanabilir ancak. O halde üretim ilişkileri ne kadar gecikme gösterirse göstersinler, er ya da geç en sonunda üretici güçlerin yeni niteliğine uymaya başlamak zorundadırlar. Bu uygunlaşma nasıl olur? Üretim araçları mülkiyeti biçimlerinin, daha önce gördüğümüz gibi üretim ilişkilerinin esas üyesi olan mülkiyet biçimlerinin alt üst olmasıyla, yeni bir mülkiyet düzeninin kurulması, yeni üretim ilişkilerinin kurumlaşması demektir. Şurası açıktır ki atom enerjisinin ulus yararına barışçıl amaçlarla kullanılması özel kapitalistler tarafından gerçekleştirilmeyecektir. Azami kârı bu kadar pahalı bir teknik işte ancak devletin savaş siparişlerinden elde edebilirler.